Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Karilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştırıyoruz. Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Göncevi, Şeyh Şahabettin Suhraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Bugünkü sohbetimize Kameri 5. yüzyılın bu büyük şairinin yaşamını ve eserlerini ve düşüncelerini anlatmaya devam etmek istiyoruz.
Geçen bölümde Kameri 5. yüzyılın İranlı büyük şairi Nasır Hüsrev'in gençlik çağında divan hizmetlerine girdiğini ve sarayda hizmet verdiğini ve 43 yaşına geldiğinde gördüğü bir rüya ile büyük bir değişim yaşadığını ve hac ziyaretine gittiğini ve vatanında 7 yıl uzak kaldıktan sonra döndüğünü ve muttaki bir insan olarak ibadeti ve hikmet alanında çalışmaya başladığını ve saray hizmetlerinden çekildiğini anlattık.
Nasır Hüsrev kendisinden geriye kalan değerli eserlerinden biri olan Seyahatnamesinde gençlik çağında fikri ve ruhi açıdan büyük değişime uğradığı rüyayı şöyle anlatıyor. Bir rüyamda biri bana şöyle diyordu. Daha ne kadar insanın aklına ziyan olan şu şarap içmeyi sürdüreceksin? Eğer aklın başında olursa daha iyi olmaz mı? Ben de ona şöyle cevap verdim. Hekimler dünya acılarını ve hüznünü hafifletecek bundan başka bir şey yapamamış. Adam şöyle cevap verdi. Sarhoşlukta ve kendinden geçmekte rahat olmaz. İnsanları aklını yitirmeye yönlendiren kimseye hekim denmez. Bilakis akıl ve düşünceyi arttıran bir şeyi talep etmek gerekir. Ben şöyle sordum. Peki ben bunu nerede bulacağım? Şöyle dedi. Arayan bulur. Ardından kıbleye işaret etti ve daha konuşmadı.
Nasır Hüsrev uykudan uyandığında bu diyalog onu derinden etkilemiştir. Kendi kendine şöyle der. Dün geceki uykudan uyandım. Şimdi ise 40 yıllık uykudan uyanma zamanı. Buna göre Nasır Hüsrev tüm amel ve davranışlarını değiştirmeye karar verir ve rüyasında kıble yönü gösterildiği için hac ziyareti için yola çıkar. Nasır Hüsrev yolculuğuna Kameri 437 yılında Merv diyarında ve kardeşi Ebu Said ve Hindistan'da bir kölenin eşliğinde başlar. Büyük şair İran'ın kuzeyinden Suriye'ye ve oradan şimdiki Türkiye topraklarına ve ardından Filistin ve Mekke'ye gider ve bir kez daha Mekke ve Medine'yi ziyaret eder ve Kabe'yi ziyaret ettikten sonra bu kez İran'ın güneyinden vatanının yolunu tutar ve Berh diyarına gelir. Nasır Hüsrev'in 7 yıl süren ve 3000 fersah yol kat ettiği seyahati fikirlerini değiştirirken sonucu da Nasır Hüsrev Seyahatnamesi olur.
Nasır Hüsrev Mısır'da 3 yıl kalır ve bu süre içerisinde İsmailiye tarikatı ile tanışır ve bu tarikatı benimser. Bu tarikatı izleyenler imamet makamı İmam Cafer Aleyhisselam'dan sonra oğullarından biri olan Muhammed bin İsmail'e devredildiğine ve bu şahsın hala hayatta olduğuna ve gizli bir yaşam sürdürdüğüne inanır. İsmail'i izleyenler düşünceye ve düşünmeye büyük önem verdiklerinden Nasır Hüsrev bu tarikata yönelir ve Mısır'da Fatimi Halife Mustansar Billah Ebu Tamimat bin Ali'nin hizmetine alınacak seviyeye ulaşır ve halife tarafından Horasan hücceti olarak seçilir.
Nasır Hüsrev Mısır ve Hicaz topraklarından Horasan diyarına dönüşünde 50 yaşına gelmiştir. Şair İran'a Selçukluların iktidarı döneminde geri döner ve buradan Belh diyarına göçer. Ve burada batini tarikatının propagandasını yapmaya başlar ve bazı isteyenlerini İsmailiye tarikatının propagandasını yapmak üzere çevre yörelere gönderir ve kendisi de sürekli ehli sünnet ulema ile dini konuları tartışır. Zamanla bağnaz insanlar arasında düşman sayısı artan Nasır Hüsrev için yaşam alanı daralır. Hatta bazı kaynaklara göre ölüm fetvası verilir.
Nasır Hüsrev ile o dönemin alimler arasında yaşanan derin anlaşmazlık ve ömrünün sonuna kadar etkili olan bu etkinin izlerine şiir divanında yer yer rastlamak mümkün. Şairin kendi çağının insanları, Selçuklu hükümdarları ve Horasan yöresinin ehli sünnet alimlerinden şikayet, şiiri divanına yansır ve kasidelerinin büyük bir bölümü muhalifleriyle sıkı mücadelesini içerir. Öte yandan muhalefetler ve düşmanlıkların artmasının ardından Nasır Hüsrev Horasan yöresinin başka kentlerine ve yine Mazenderan diyarının bazı kentlerine yönelir ve buralarda propaganda yapmaya sürdürür. Görünen o ki Mazenderan yöresinde bazıları onu izlemeye başlar ama buna karşın buralarda da pek yüz bulmaz ve nereye giderse gitsin taş ve sopa ile karşılanır. Sonunda Nasır Hüsrev Bedehşan yöresinde Yemgan'a gelir ve bu dağlık diyarda yalnız yaşamaya ve yalnızlığında hikayet etmeye başlar ve zamanını kitap yazarak geçirir. Şairin birçok eseri bu dağlık yörede yaşadığı 15 yılda kaleme alınmıştır. Şair o yıllarda İsmaili tarikatından olan Ali bin Esad bin Haris tarafından desteklenir ve Cami'ul Hikmet'in adlı eserini onun talebi üzerine kaleme alır.
Nasır Hüsrev ömrünün geriye kalan günlerini Yemgan diyarında yaşar ve aynı yörede hayata gözlerini yumar ve burada toprağa verilir. Şairin mezarı kendisinden sonra uzun süre İsmaili tarikatının mezarlığı olarak kullanıldığı belirtiliyor. Devletşah Semerkandi tezkeresinde şöyle diyor. Hekim Nasır Hüsrev'in mezarı Yemgan Ovası'ndadır ki bu yöre Bedehşan'a bağlıdır. Ve seyyahlar bu tarihten sonra da şairin mezarını Yemgan Ovası'nda ziyaret etmiştir ve şimdi de mevcuttur. Hakkında yöre halk arasında bazı rivayetler anlatılır. Nasır Hüsrev'in Yemgan yöresinde uzun süre ikamet etmesi, Bedehşan diyarının büyük bir bölümünde İsmaili tarikatının yaygınlaşmasına ve buradan Hokan ve Buhara yörelerine kadar yayılmasına vesile olur. Nitekim günümüzde bile bu tarikatın söz konusu yörelerde izleyenleri vardır.
Nasır Hüsrev'den çok değerli eserler geriye kalmıştır. Şairin nesir tarzında seyahatnamesi, Hanul İhvan ve diğer bazı eserler vardır. Seyahatnamesi ise şairin 7 yıl süren seyahatiyle ilgilidir ve içinde sade bir nesirle gittiği yörelerin coğrafi ve tarihi özellikleri ve bu yörelerde yaşayan insanların gelenek ve görenekleriyle ilgili çok titiz bilgiler vardır. Nasır Hüsrev'in nesir tarzındaki eserleri de kelam alanında ve İsmaili tarikatının çeşitli inançlara ve bu inançla ilgili soruların cevabı ile ilgilidir. Bu eserlerin arasında Zadul Musafir'in Nasır Hüsrev'in en önemli eseri ve İsmailiye'nin kelam alanında en değerli kitabı sayılır. Şair bu eseri Kameri 453 yılında tamamladı.
Zadul Musafir'in adlı eserde 27 rivayet yer alıyor ve yazar bu rivayetlerde çeşitli ilimleri, hisleri, cisimleri ve özelliklerini nefsi, hayaleti, mekan ve zamanı, alemin yaratılışını, nefsin bedene nasıl bağlandığını, maat ve uhrevi mükafat ve ceza gibi konuları ele alıyor. Veçh-i Din adlı kitapta Nasır Hüsrev'in bir başka önemli eseridir. Ve bu kitapta İsmailiye'nin kelamla ilgili meselelerini ve şeriat hükümlerini masaya yatırıyor. Nasır Hüsrev'in nesil olarak kaleme aldığı tüm eserler gayet sade ve akıcı bir dili içeriyor. Felsefe ve kelam ilimleri için iyi kaynaklar sayılıyor. Gerçi bu eserlerini anlamak için felsefe bilimini tanımak gerekiyor. Şairin tüm eserleri günümüze dek ulaşmış ve yayınlanmıştı.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefailler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İlahi Önderler. Değerli dinleyiciler, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın hayatını ve siyerini anlatacağız. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam kültürel bir inkılap ve değişim yaratmak için seçkin ilmi şahsiyetlere eğitmeye öncelik verdi. Ve bu yolda öz Muhammed'i İslam'ın nüfuzunu genişletmeye başladı. Ayrıca dini ve Şia mezhebini koruma altına aldı. İmam Bakır Aleyhisselam'ın attığı bir başka önemli ve temelli adım, hakiki Şiaların özelliklerini belirgin hale getirmek, böylece onları pratik birer model olarak kullanarak İslami asil değerleri somutlaştırmaktı. İslam'ın dinamik kültüründe amelin asaleti adında bir ilke vardır. Bu ilkeye göre amel her insanın kişiliğini değerlendirmenin en önemli kriteridir ve amelsiz sözle hiç kimse hiçbir yere varamayacağı kesindir. Bu bakış açısından hareketle İmam Bakır aleyhisselam sahabeden Cabir'e şöyle buyuruyor. Acaba Şia iddiasında bulunmak ve bizi sevmekten dem vurmak yeterli midir? Allah'a and olsun hiç kimse Allah'a itaatsizlik etmekten korkarak, ona itaat etmeden bizim Şiimiz olamaz. Ey Cabir, bizim hakiki Şiilerimiz şu özelliklerle tanınır. Alçak gönüllü olmak, emanettar olmak, Allah'ı çok anmak, oruç tutmak, namaz kılmak, ebeveyne iyilikte bulunmak, muhtaç komşunun haklarına uymak, borçlulara ve yetimlere hoşgörüyle davranmak, sözde samimi olmak, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, insanlar için hayır dilemek ve yakınlarının emini olmak. İmam Bakır aleyhisselam Cabir'e tavsiyelerine şöyle devam ediyor. Kim Allah'a itaat ederse bizim dostumuz ve kim itaat etmezse düşmanımızdır. Ve bizim velayetimiz ancak amel ve takva ile elde edilebilir. İmam Bakır aleyhisselam bu siyere dayanarak pratik özelliklere vurgu yapıyor ve şöyle buyuruyor. Bizim Şii'miz, yani Ali'nin Şii'si, açık el ve yürekle ve samimi olarak bizim taraftarımız olan ve dini ayakta tutmak için bizim müttefikimiz ve destekçimizdir. Eğer öfkelenirse zulmetmez, eğer hoşnut olursa dengesini kaybetmez. Komşusu için hayır ve bereket kaynağıdır. Muhalif olduğu kimseye barışçı bir şekilde yaklaşmaya çalışır. İmam Bakır aleyhisselamın pratik endekslerinin temelinde Şiilerden ve Ehl-i Beyt'in hakiki izleyenlerinden parlak bir imaj sunmak için sürekli çaba harcamasının aksine Emevi hükümdarlar çağımızın sultacıları gibi imamların ve onların izleyenlerin çehresini zedelemeye, böylece öz Muhammed-i İslam'ın düşüncelerinin nüfuzunu engellemeye çalışıyordu. Bu zümre bu şum hedeflerine ulaşmak için türlü tarikatları kurarak desteklemeye başlamıştı. Nitekim günümüzde de küresel küfür, sapkın Vahhabi tarikatını ve tekfirci IŞİD terör örgütünü ve diğer şeytani ve sapkın akımları kurarak hakiki İslam'ın parlak yüzünü tahrip etmeye çalışıyor.
Tahran Radyosu.
Rivayetlere göre İmam Bakır aleyhisselam sevgili oğluyla birlikte hac farizesini yerine getirmek üzere Mescid-i Haram'a gitmişti. O sırada hac farizesi için büyük bir kalabalık toplanmış, aynı zamanda Huşam bin Abdülmelik de sözde İslam'a inandıklarını göstermek için Mescid-i Haram'a gelmişti. İmam Bakır aleyhisselamın sevgili oğlu İmam Cafer Sadık aleyhisselam o an Şia'nın seçkin özelliklerini tanıtarak Emevilerin şeytani ve hasmane siyasetlerini boşa çıkarmak için en uygun fırsat olduğunu hissetti. Bu yüzden İmam Sadık aleyhisselam sevgili babası İmam Bakır aleyhisselamın huzurunda ayağa kalktı ve açık bir şekilde hakiki Şiilerin bazı özelliklerini beyan ettikten sonra şöyle buyurdu. Onlar toplumda ahlaki, sosyal ve manevi ashab ve arkadaşlardır ve Ehl-i Beyt'in hakiki varisleri sayılır. Aslında İmam Sadık Aleyhisselam'ın bunları beyan etmekten amacı toplumun fikri ve inancı dayalı merciliğini imama yöneltmek ve her türlü sapkın yönlendirmeyi önlemekti. Bir başka ifadeyle İmam Bakır Aleyhisselam nezdinde yetişen biri olarak İmam Sadık Aleyhisselam bu tutumu ile Emevilerin meşruiyetini sorguladı. Ayrıca topluma bu zümrenin İslami toplumu yönetme ve selahiyetinden yoksun olduklarını, haksız olarak iktidarın başına geçtiklerini anlattı. Genel bir değerlendirmede hilafeti gasp eden Emevi hükümdarların İmam Bakır aleyhisselamın büyük başarılarından ve öğretilerinin yaygınlaşmasından şiddetle rahatsız oldukları ve türlü bahanelerle o hazreti, ihtişamını ve azametini kırmak istedikleri söylenebilir. Buna göre Huşam bin Abdülmelik de hac merasiminden döner dönmez İmam Bakır aleyhisselam ve huzurunda o konuşmayı yapan İmam Sadık aleyhisselamı Medine'den Şam'a getirmelerini emretti. İmam Sadık aleyhisselam şöyle anlatıyor. Biz Şam'a geldik ve Huşam tam 3 gün bizi belirsizlik içinde tuttu. 4. gün bize Emevi sarayına gelmemizi emretti. Huşam tahtının üzerinde oturuyordu ve saraydakiler de onun önünde ok atma alıştırması yapıyordu. Huşam babamı adıyla hitap ederek çağırdı ve şöyle dedi. Aşiretinin büyükleriyle ok at. Babam şöyle buyurdu. Ben yaşlandım, benden geçti artık, beni mazur gör. Ancak amacı babamı aşağılamak ve onu güçsüz göstermekten ibaret olan Huşam ısrar ve hatta ok atması için babamı tehdit etti. Ardından da oradakilerden birine babama yayını vermesini emretti. İmam Sadık aleyhisselam maceranın devamında şöyle anlatıyor. Babam İmam Bakır aleyhisselam baktı ki başka çaresi yok. Yayı aldı ve bir ok fırlattı. İlk ok hedefin tam ortasına isabet etti. Babam ikinci oku da attı. O ok da tam ilk okun üzerine isabet ederek onu ikiye böldü. Üçüncü oku da attı. Dördüncü ok da üçüncü oku böylece dokuzuncu ok da sekizinci oku ikiye böldü. O sırada orada bulunanların alkış sesleri yükseldi. Böyle bir manzara ile karşılaşacaklarını asla ummayan Huşam, sabrı tükenmiş bir halde şöyle haykırdı. Aferin ey Ebu Cafer, sen Arap ve Acem arasında okçuların başısın. Neden artık ok atma işi senden geçti gibi duruyordun? Kureyş senin gibileri olduğu sürece Arap ve Acem'e hava atar. Sen bu denli maharetli ok atmayı kimden ve ne kadar sürede öğrendin? Babam şöyle buyurdu. Bilirsin Medine halkı ok atmaya alışıktır. Ben de gençliğimde bir süre bu işle uğraşmıştım. İmam Sadık aleyhisselam maceranın devamını şöyle anlatıyor. Huşam bu sözün üzerine şöyle dedi. Ben kendimi bildim bileli senin gibi ok atmakta usta birini görmemiştim ve yeryüzünde senin gibi bu sanatı iyi bilen biri olduğunu da düşünemiyorum. Acaba evlatların da senin gibi ok atabiliyor mu? Babam şöyle buyurdu. Biz kemali ve tamamı birlikte miras alırız. Nitekim Allahu Teala bu ayeti peygamberine nazil ederek şöyle buyurdu. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Babam İmam Bakır aleyhisselam şöyle devam etti. Yeryüzü hiçbir zaman bu iki özelliğe sahip olan ve ilahi hüccet olan kimseden boş kalmayacaktır. Huşam artık babamın sözlerine tahammül edemez hale gelmiş ve bir yılan tarafından sokulmuşçasına kıvranıyordu. Öyle ki tam o anda babamı şehit etmeye karar verdiğini hissettim. Huşam bin Abdülmelik tüm komplolarına rağmen İmam Bakır aleyhisselamın ilmi, ahlaki, sosyal ve siyasi artan nüfuzuna mani olamadı. Bilakis her gün o hazretin halk kitleleri ve alimlerin ve bilginlerin arasındaki konumu daha da pekiştiğini ve öz Muhammed-i İslam'ın her geçen gün daha çok benimsendiğine şahit oluyordu. Huşam bu yüzden ilkin İmam Bakır aleyhisselam ve sevgili oğlu İmam Sadık aleyhisselamı Medine'den Şam'a çağırtmak, ardından Medine'ye geri göndermek ve benzer uygulamalarda bulunarak imamın kişiliğini kırmaya çalıştı. Fakat bunda da başarılı olamayınca bu kez İmam Bakır aleyhisselamı şehit etmeye karar verdi ve o hazreti zehirledi. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam kameri 114. yılının Zilhicce ayının 7. gününde Hakk'ın davetine lebbeyk dedi ve fani dünyadan ayrıldı. İmam Bakır aleyhisselam şehit düştüğü günün gece vaktinde oğlu İmam Sadık aleyhisselama şöyle buyurdu. Ben bu gece bu dünyadan ayrılıyorum. Şimdi babam Hazreti Seccad'ı gördüm. Bana güzel bir şerbet getirdi. Ben de onu içtim. Ve beni ebedi dünya ve hakla buluşmakla müjdeledi. Ertesi gün İmam Bakır aleyhisselamın mutahhar naaşı sonsuz ilahi bilimiyle birlikte İmam Hasan ve İmam Seccad aleyhisselamın mezarlarının civarında ve Baki mezarlığında toprağa verildi. Allah'ın ve tüm evliyaların ve ilahi meleklerin selamı o hazretin ışıksız mezarı üzerine olsun. Evet değerli dinleyicilerimiz, şimdi İmam Bakır aleyhisselamın bazı tavsiyelerinden sizlere bahsetmek istiyoruz. İmam bir yerde şöyle buyurmuştur. Kemal ve kemalin zirvesi birkaç şeydedir. Dini tanımak, afetlerde ve zorluklarda sabır, yaşam ve geçim için plan yapmak, İnsanın din kardeşine teşebbüsü, iyi amel, sayılar ve eğer bir zerre kadar yüzündeki kederi silerse o da iyi amel sayılır. İmam Bakır aleyhisselam bir başka yerde de yine şöyle buyurmuştur. Resulullah'tan sordular, Allah'ın en iyi kulları kimlerdir? Hazret şöyle buyurdu, İyilik ettiklerinde mutlu olan, ve kötülük ettiklerinde mağfiret dileyen ve onlara bir nimet verildiğinde şükreden ve sıkıntıda sabreden ve öfkelendiklerinde başkalarının hatasına göz yumanlardır. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde yine Hazreti İbrahim aleyhisselamın yaşam öyküsünden bir başka güzel macerayı ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın nasıl putları kırdığını anlatmıştık. Putperestler Hazreti İbrahim'e "Acaba sen mi bunu bizim tanrılarımıza yaptın?" diye sorduklarında o hazret şöyle karşılık verdi. "Bunu büyük put yaptı. İsterseniz macerayı kendisinden sorun. Tabii eğer konuşabiliyorsa." Hazreti İbrahim'in bu sözleri putperestleri derinden sarstı. Nitekim Kur'an-ı Kerim bu macerayı şöyle anlatıyor. Onlar kendi vicdanlarına döndü ve birine şöyle dedi. "Gerçekten siz zalimlerdensiniz." Gerçekte Hazreti İbrahim'in putları kırarken esas maksadı putperestlik ruhunu ve düşüncesini kırmaktı. Yoksa putları kırmak tek başına yeterli olamaz. Putperestler bu hakikati anladıktan sonra büyük bir utanç duygusu içinde şöyle dediler. "Ey İbrahim, sen de bilirsin, bunlar konuşamaz." Ve böylece Hazreti İbrahim esas amacı uyuyan vicdanları uyandırmak olan tebliğinin çok zarif ve hassas bir merhalesini uygulamayı başarmıştı. Gerçekte burada Hazreti İbrahim karşısında mantıklı delillerini sunmak için yeni bir arena açıldı. Hazreti İbrahim bu ameliyle putperestleri Allah'tan başka taptıkları bu putların onlara hiçbir yararı ve zararı olamayacağını anlattı. Bu hayali tanrılarının ne şuuru ne de idrak gücü vardır. Ayrıca ne konuşabilir ne de kendilerini ne de başkalarını savunabilir. O zaman bu putlar ne işe yarar?
Her halükarda Hazreti İbrahim Aleyhisselam çeşitli yöntemler ve tedbirlerle insanları aydınlatmaya başladı ve böylece onların batıl ve sapkın düşünce ve inançlarının tutsağı olmaktan kurtarmaya çalıştı. Fakat ne var ki cahillik ve bağnazlık pası onların kalplerini öylesine kaplamıştı ki tevhid kahramanının hayat veren sesini duyamaz olmuştu. Gerçek putperestler Hazreti İbrahim'in açık ve mantıklı delillerine karşı mahkum oldu ve bizzat bu mahkumiyeti itiraf etti. Fakat inatları ve aşırı bağnazlıkları hakkı benimsemelerine engel oldu ve bu yüzden Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile tartışmayı sürdürmekten vazgeçerek o hazrete karşı zora başvurmaya karar verdi.
Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın macerasını anlatmaya şöyle devam ediyor. Bir kısmı, "Eğer iş yapacaksanız yakın onu da tanrılarınıza yardım edin," dediler. Müşriklerin elebaşları bilinçsiz ve cahil insanları kışkırtmak için şöyle dedi. "Putlar sizin tanrılarınızdır. Madem şimdi mukaddisatınız tehlikeye girdi ve atalarınızın sünneti ayaklar altına alındı, neden bu kadar güçsüz ve pasifsiniz? Eğer gücünüz yetiyorsa tanrılarınıza yardım edin ve İbrahim'i yakın." Böylece putperestlerin elebaşları halkı Hazreti İbrahim'e karşı isyan ettirdi. Bu cahil insanlar putlarına hizmet etmek için büyük bir odun yığını hazırladılar. Putperestler odunları yaktığında ateşten büyük bir deniz oluştu. Ve o alevler o kadar yükseldi ki hatta kuşlar dahi ateşin üzerinden uçamaz oldu. Putperestler ve müşrikler bu işle Hazreti İbrahim'den intikam almak ve o hazretin kırdığı putların içi boş azametini yeniden iade etmek istiyordu.
Müşriklerin hazırladığı ateş hiç kimsenin yanaşamayacağı kadar sıcaktı. Bu yüzden hiç kimse Hazreti İbrahim'i ateşin içine atamadı. Böylece o hazreti ateşe atabilmek için mancınık getirdiler ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı içine koyarak hızlı bir hareketle ateş denizinin ortasına attılar.
Şii ve Sünni kaynaklarda yer alan rivayetlere göre Hazreti İbrahim'i mancınığın üzerine koyup ateşin ortasına atmak istediklerinde yer ve gök ve melekler feryat etmeye başladı ve Allahu Teala'dan tevhid kahramanını kurtarmasını istedi. Yine rivayetlere göre o sırada vahiy meleği Hazreti Cebrail aleyhisselam Hazreti İbrahim aleyhisselamın yanına geldi ve sordu. Acaba sana yardım etmemi ister misin? Hazreti İbrahim kısaca sana değil hiç kimseye muhtaç olmayan ve herkese karşı mihriban olan birinin yardımına muhtacım. Bunun üzerine Hazreti Cebrail aleyhisselam o Hazreti şöyle dedi. O zaman niyazını Allah'tan talep et. Hazreti İbrahim ise şöyle karşılık verdi. Onun benim durumumdan haberdar olması yeter. Hazreti İbrahim'i ateşe atmak üzere mancınağa koyduklarında ise o Hazret şöyle dedi. Bana Allah yeter ve ben ona tevekkül ediyorum.
Gerçekte o hassas şartlarda hiç kimse insan için hiçbir şey yapamazdı. Ancak Hazreti İbrahim aleyhisselam tüm kalbiyle Allah'a güvendi ve ondan başkasına umut bağlamadı. İmam Rıza aleyhisselam Hazreti İbrahim'in bu hali hakkında şöyle diyor. Allahu Teala İbrahim'i dostu ve halili olarak kabul etti. Çünkü o hiçbir zaman Allah'tan başkasını istemedi ve Allah'tan başkasından talepte bulunmadı. Hazreti İbrahim müşriklerin sevinç çığlıkları arasında ateşin ortasına atıldı. Müşrikler sanki putları kıran insan ebediyen yok olmuşçasına büyük sevinç ve mutluluk duymaya başladı. Fakat varlık aleminin onun emrinde olan Allahu Teala bu muhlis kulunun ateş denizi ortasında sapasağlam kalmasına irade buyurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim Enbiya suresinin 69. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey ateş, İbrahim için serinlik ve esenlik ol dedik. Kuşkusuz Yüce Allah'ın buradaki buyruğu, tekvini bir durum ve yaratılış kanunu doğrultusundaydı. Nitekim Allahu Teala güneş, ay, yer, gök, su, ateş, bitki ve hayvanlara emreden yegane Allah'tır. Rivayetlere göre Nemrud'un yaktığı ateş, Hazreti İbrahim aleyhisselam için güzel bir gül bahçesine dönüştü.
Hazreti İbrahim aleyhisselamın yakıcı ateşin ortasında sapasağlam kalmasının ardından manzara tamamen değişti ve müşriklerin sevinç çığlıkları kursaklarında kaldı. Gözler şaşıp kaldı. Bazıları açıkça, bazıları gizlice bu acayip olay hakkında konuşmaya başladı. Öte yandan Hazreti İbrahim macerası ve Rabbinin azameti dillere düştü ve Nemrut iktidarı ciddi tehlikeyle karşı karşıya geldi. Fakat yine bağnazlık ve inat hakkın benimsenmesine mani oldu. Gerçi uyanan kalpler bu maceradan gereken dersi almış ve Hazreti İbrahim'in Rabbine olan imanı artmıştı. Fakat bu kesim azınlık konumundaydı. Her halükarda Hazreti İbrahim gençlik çağında hiçbir yar ve yardımcısı olmaksızın çağının zalim ve asi hükümdarları ile mücadele etti ve tek başına cahillik, hurafe ve şirke meydan okudu. O haset bir an bile insanların öfke ve intikam duygusundan korkmadı çünkü kalbi Allah aşkı ile doluydu ve ancak ona tevekkül ediyordu.
Hazreti İbrahim ateşin ortasına atıldığında zalim Nemrut o hazretin işinin bittiğini ve bir avuç küle dönüştüğünü zannediyordu. Fakat ateşe iyice baktığında Hazreti İbrahim'in yaşadığını fark etti ve etrafındakilere şöyle dedi.
Ben hala İbrahim'i hayatta görüyorum. Belki yanlış görüyorum. Bu yüzden Nemrut bir tepenin üzerine çıktı ve bir kez daha iyice baktı ve ardından şöyle haykırdı. Ey İbrahim, gerçekten senin Rabbin çok büyük ve o kadar güçlü ki senle ateş arasında bir engel oluşturmuş. Madem öyle, senin Rabbinin gücü ve azameti için kurban kesmek istiyorum. Bu sözün üzerine Nemrut 4 kurbanlık koyun hazırladı. Fakat Hazreti İbrahim Nemrut'a iman etmediği müddetçe hiçbir kurbanı ve hayır ameli kabul görmeyeceğini hatırlattı. Ancak Nemrut iman ettiği takdirde saltanatı ve iktidarı yıkılacağını ve buna dayanamayacağını söyledi.
Öte yandan bu acayip hadise gönülleri uyanan bazı insanların Hazreti İbrahim'in Rabbine iman etmelerine veya iman derecelerinin artmasına vesile oldu. Yine bu macera Nemrut için de bir uyarı oldu. Ve Hazreti İbrahim'e karşı sert tepki vermekten vazgeçti ve sadece o Hazreti Babil'den sürmekle yetindi. Çünkü eğer Hazreti İbrahim o güçlü dili ve mantığı ve eşsiz cesareti ile Babil'de kalsaydı, zalim ve cebbar Nemrut'un iktidarı için ciddi bir tehdit oluşturacaktı. Öte yandan Hazreti İbrahim putperestlik inancına ve Nemrut'un iktidarının temeline ağır darbe vurmuş ve bu diyarda iman ve tevhid tohumunu ekmişti. Ve bu tohumların yeşermesi ve putperestliğin dosyasının dürülmesi için sadece zaman etkeni gerekiyordu.
Her halükarda Hazreti İbrahim'in Babil'den başka bir diyara göç etmesi ve tevhid inancını başka topraklarda yayması gerekiyordu. Bu yüzden o hazret, eşi Sare ve akrabası Lut ve seyrek sayıda mümin insanla birlikte Şam diyarına hicret etti. Öte yandan Hazreti İbrahim uzun yıllar salih bir evlat beklentisiyle yaşadı. Saffat suresinin 100. ayeti o hazretin bu isteğini Allah-u Teala ile paylaşmasını şöyle anlatıyor. Rabbim, bana salihlerden olacak bir evlat ver. Ve sonunda Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in duasını icabet etti ve ilkin İsmail'i ve ardından İshak'ı ona merhamet etti. Ve bu iki evladın her biri kendi çağının büyük peygamberleri oldu.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes صلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين.
Cami, aşk ve iman mekanı.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız programımızın 13. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Cuma namazı Müslümanların en büyük ibadetlerinden biridir ve genellikle her kentin ulu camiinde düzenlenir. İslam peygamberi bu ibadetin önemi hakkında şöyle buyuruyor. Miraç gecesinde beni göğe götürdüklerinde ilahi arşın altında 70 bin kent gördüm ki her biri sizin dünyanız kadar bir kentti ve içinde melekler kanatlarını açmış ve Allah'a tesbih ve tehlil ediyor ve şöyle diyordu: Ey yüce Rabbimiz, cuma namazına katınların mağfiret eyle. Ey yüce Rabbimiz, cuma günü gusül edenlere rahmet eyle.
Değerli dinleyiciler, geçen bölümde cemaat namazı ve cemaat imamından camilerin temel işlevlerinden biri olarak söz ettik. Bugünkü sohbetimizde ise genellikle kentlerin en büyük camiinde düzenlenen cuma namazını ele almak istiyoruz.
Cuma namazı her cuma günü öğle namazı yerine cemaat şeklinde kılınan namazdır. Cuma namazının fazileti hakkında Kur'an-ı Kerim'de aynı adı taşıyan bir surenin yer aldığı belirtilmelidir. Bu surede mümin insanlar cuma namazına katılmaya davet edilirken şöyle buyurmakta: Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı, ezan okunduğu zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Rivayetlerde de cuma namazının sevabı hac ibadetini yerine getirmeyenler için bu büyük ibadette bir olduğu ifade edilir.
Cuma namazı diğer namazlar gibi cuma günü öğle vakti her kentin ulu camiinde kılınan namazdır. Cuma namazında iki hutbe iki rekatın yerini alır. Ve bu yüzden 4 rekat öğle namazı, 2 hutbe ve 2 rekat namaz şeklinde yerine getirilir. Buna göre namaz sırasında caiz olmayan ameller bu 2 hutbe sırasında da caiz değildir. Cuma namazına katılan insanlar cuma imamının hutbesini dinlemekle yükümlüdür. Bu hutbelerde insanlar takvaya ve kurtuluşa davet edilmekle beraber insanlar toplumun ve birbirinin durumu hakkında bilgilendirilir ve İslami toplumun varsa sorunları giderilmeye çalışılmak üzere insanların gücü birleştirilir.
İmam Hümeyni cuma namazı hakkında Tahrirul Vesile adlı kitabında şöyle yazıyor: Cuma imamı hutbesinde Müslümanların dini ve dünyevi meseleleri, iyi ve kötü hadiseler ve Müslüman toplumun uygun veya uygun olmayan şartları, Müslümanların yurdunda etkili olan siyasi ve sosyal ve iktisadi meseleler ve Müslümanların maat ve maaş alanında ihtiyaç duydukları her şey hakkında konuşması ve ikaz etmesi gerekir. İmam Rıza Aleyhisselam İslam peygamberinden naklen şöyle buyuruyor: Cuma gününde hutbe okunmasının sebebi cuma günü insanların bir araya gelerek buluştuğu gün olması içindir ve bugün toplumun lideri için onları nasihat etmesi ve Allah'a itaat etmeye davet etmesi ve günahlardan sakındırması ve din maslahatı ve onların dünyasının maslahatı olan her şey hakkında bilgilenmeli ve onlar için zararı veya faydası olan gelişmelerden ve dünyevi tehlikelerden haberdar etmesi için bir vesile.
Cuma namazı genel etkisi insanın ruhunu yumuşatmak ve gönlünü günahtan arındırmaktan ibaret olan müstahap ibadetlerden biridir. Cuma namazı İslam dininde çok önemli bir ibadettir. Öyle ki Allah Resulü şöyle buyurur: Gerçekten Allahu Teala cuma namazını farz ve vacip kılmıştır. Kim bu ibadeti ben hayattayken veya benim vefatımdan sonra itinasızlık veya inkar yüzünden terk edecek olursa Allahu Teala onu perişan eder ve onun dağınıklığını toplamaz ve işlerinde bereket olmaz. Bilin ki bundan tevbe etmediğiniz müddetçe namazınız kabul görmez, zekatınız kabul görmez, hac ve oruç ve iyiliğiniz kabul görmez.
Cuma namazı toplu ibadettir ve bu yüzden tek başınıza bu ibadeti yerine getiremezsiniz. Nitekim bu sebepten ötürü cuma namazından haftalık büyük bir siyasi ve sosyal etkinlik şeklinde söz edilir. Her hafta düzenlenen bu büyük buluşmada cuma imamı İslam dünyasında olup bitenlerle Müslümanları haberdar etmesi gerekir. Bu yüzden cuma imamı bilge ve Müslümanların durumundan haber olan ve İslami toplumun maslahatını bilen cesur ve kesin tavırlı biri olması gerekir. Kuşkusuz cuma imamı takvalı ve adil biri olması gerekir. Cuma imamı cuma namazını kıldırmak için en temiz elbisesini giymesi, hoş koku sürmesi ve ağırbaşlı olması gerekir. Cuma imamı minberin başında yer aldığında ezanın bitmesini beklemelidir ve ezan bittikten sonra hutbeye geçmesi gerekir.
Rivayetlere göre cuma imamı ilkin Allah'a hamd eder, ardından İslam peygamberine selam ve salavat getirir ve insanları ilahi takvaya davet eder ve daha sonra Kur'an-ı Kerim'den kısa bir sure kıraat eder. İkinci hutbede de cuma imamı İslam peygamberine selam ve salavat getirdikten sonra Müslümanların imamları için dua eder ve mümin kadınlar ve erkekler için mağfiret talebinde bulunur. Cuma imamı hutbe sırasında din ve Müslümanlarla ilgili önemli konuları gündeme getirir ve Müslümanların İslam ülkelerinin içinde ve dışında öğrenmek istedikleri şeyleri anlatır, siyasi, sosyal, iktisadi ve dini meseleleri öncelik sırasına göre gündeme getirerek insanları bilgilendirir.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin ikinci bölümünde sizi Mekke ve Medine arasında yer alan Şecire Camii ile tanıştırmak istiyoruz.
Şecere Camii, Medine dışında yer alan camilerden biridir ve mikat noktalarından biri olması itibariyle büyük önem arz etmektedir. Bilindiği üzere Mekke kentine gelmek ve Kabe'yi ziyaret etmek isteyen Müslümanlar, ister Mekke sakini olsun ister olmasın, ihram bağlamadan kente giremez. Hacıların ihram bağladığı mekanları mikat denir. Şecere Camii, İslam peygamberi Mekke'ye giderken Samira ağacının altında namaz kıldığı noktada inşa edilmiştir. Ve bu yüzden de ağaç anlamına gelen şecere adı ile adlandırılmıştır. Gerçekte İslam peygamberi bu mekanda 3 kez ihram bağladı. Birinci kez hicretin 6. yılındaydı ki Hudeybiye anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlandı. İkinci kez ise Mekke fethi sırasında ve hicretin 8. yılındaydı. Ve en son Allah Resulü hicretin 10. yılında ve veda haccını yerine getirmek üzere bu noktada ihram bağladı. Bu yüzden bu cami Müslümanların ve Ehl-i Beyt aşıkların arasında yüce konuma sahiptir.
Şecere Camii, İhram Camii, Zülhülife Camii ve Abyar Ali Camii olarak da adlandırılır. Bu camiye Abyar Ali Camii adının verilmesinin sebebi İmam Ali'nin buradaki hurma bahçelerine sulamak üzere birçok kuyu kazmasıdır. Ve Abyar da Arapça kuyu anlamına gelen yeğren çoğuludur. İranlı büyük tarihçi ve lügat bilgini bu camiyi şöyle anlatıyor. Bu cami Abyar Ali adından başka adla bilinmez. Şecere Camii Kamer'e 8. yüzyılda tahrip edildi ama buna rağmen kullanılmaya devam etti. Görünen o ki caminin ilk binasının şebistanı ve avlusu vardır. Ancak Kamer'e 8 ve 9. yüzyıllarda sadece çevresindeki duvar ayakta kalmıştır. Bu cami Osmanlı döneminde ve Kameri 1058 yılında Hindistanlı bir Müslüman tarafından yeniden inşa edildi ve camiye bir de minare yapıldı. Cami en son Kral Fehd döneminde restore edildi ve geniş bir alan ve otopark camialarına eklendi. Öyle ki caminin yüz ölçümü 91 metre kareye ulaştı. Cami binasının yüz ölçümü ise 26.000 metre kare kadardır ve içinde aynı anda 5.000 kişi namaz kılabilir. Şecere Cami, Suud Hanedanı döneminde restore edilen diğer birçok cami gibi sade görünümünden uzaklaşarak Medine'de restore edilen camilerin arasında en güzel mimariye kavuştu.
Mikat noktalarından biri olan Şecere Camii'nden başka Mekke kentinde de aynı adı taşıyan bir cami vardır ve bu kentin en eski camilerinden biridir. Kameri 3. yüzyılın tarihçilerinden Muhammed bin İshak Fakihi şöyle yazıyor. İçinde namaz kılmanın müstahap sayıldığı ve Resulullah'ın izlerini taşıyan camilerden biri Şecere adıyla anılan bir camidir. Bu cami Mekke'nin üst tarafında ve dağın yanı başında ve Cin Cami'nin karşısındadır. Burada bir ağaç vardı ve Allah Resulü o ağaca seslendiğinde ağaç yerinden hareket ederek o hazretin huzuruna geldi. Fakihi daha sonra Resulullah'ın bu caminin bulunduğu noktada gerçekleştirdiği mucize hakkında 5 rivayete işaret ediyor. Bu rivayetlerden birinde şöyle anlatılıyor. İslam peygamberi Rekane bin Abd Yezid bin Haşim'i İslam'a davet etti. Rekane şu ağaca seslenip yanına getirmezsen iman etmeyeceğim dedi. O sırada Allah Resulü ağaca seslendi ve Allah'ın izniyle bana gel şeklinde buyurdu. Ağaç Resulullah'ın huzuruna geldi. Zihir Ketebi Şecere Cami'nin şimdiki durumunu şöyle anlatıyor. Bu cami Cin Cami'nin komşuluğunda yer alıyor. Caminin şimdiki adı Cenderavi Cami'dir. Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Filistin, İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Filistin topraklarının çalkantılı bir tarihi var. Süleyman ve Davud gibi peygamberler döneminin efsanevi savaşlarından Haçlı seferlerine, Osmanlı dönemi savaşlarından İngiltere'nin işgaline, İngiltere'nin geri çekilmesinden Siyonistlerin işgaline kadar. Bu podcast'in son bölümünde Filistin'deki mevcut durumun oluşum sürecini ve bu ülkenin Kudüs'ü işgal eden rejim tarafından nasıl işgal edildiğini inceliyoruz. Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. 1799 yılında Napolyon Bonaparte Yahudileri Filistin'de bir Yahudi devleti kurmaya davet eden ilk Avrupalı lider oldu. Yıllar sonra 1897'de İsviçre'de ilk Siyonist konferans düzenlendi ve Filistin'in Yahudileştirilmesine yönelik hedefli bir politika izlenmesine karar verildi. Onları duyarsızlaştırmak için Yahudi devleti yerine Yahudi vatanını kullandılar. Ancak 30 yıl sonra ve Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Yahudilerin yalnızca %1'i bu planı destekledi ve uygulamada bu plan başarısız oldu. O dönemde Filistin nüfusunun yalnızca %8'i Yahudilerden oluşuyordu ve işgal ettikleri yüz ölçümü Filistin'in yalnızca %2'sini oluşturuyordu. Birinci Dünya Savaşı olayları 1917'de Balfour Deklarasyonu'nun yayınlanmasına yol açtı. İngiltere bu bildiride Filistin'de bir Yahudi vatanı yaratılması çağrısında bulundu. Bu nedenle Filistin'deki İngiliz hakimiyeti sırasında büyük bir Yahudi nüfusu Filistin'e göç etmiş, dolayısıyla bu dönemde Yahudi sayısı 6 katına ulaşmıştır. Balfour Deklarasyonu'nun yayınlanmasından 30 yıl sonra 1948'de sahte İsrail Devleti kuruldu. O dönemde Yahudiler Filistin topraklarının %78'ini işgal ediyordu. İşgal edilen bölgeler arasında Filistin'in kuzeyinde yer alan El Halil, Akdeniz kıyıları, Negev çölü ve Filistin'in orta bölgesi yer alıyordu. Batı Şeria Ürdün'ün Gazze'de Mısır yönetiminin elinde olduğundan bu iki bölge Siyonist rejimin işgalinden kurtuldu. Ancak 1967'den 1995'e kadar İsrail, Batı Şeria'nın %60'ını, Gazze'nin ise %40'ını işgal etmeyi başardı. Ayrıca İsrail bu dönemde Filistin'in %97'sini işgal edebildi. Irkçı İsrail'in 1948'de kurulduğu güne Nekbe Günü adı verilmiştir. Ayrıca 1967 yılı Mısır, Suriye, Ürdün ve Irak gibi Arap ülkelerinin İsrail'e yenilmesi nedeniyle başarısızlık yılı olarak da anılmaktadır. Bu yıl ve 6 günden fazla sürmeyen savaş sırasında ırkçı rejim, Batı Şeria, Gazze ve Filistin'e komşu ülkelerin bazı bölgelerini işgal etti. Filistin'in 1948'de İsrail tarafından işgal edilmesinden bu yana Filistin ile İsrail arasında her daim bir çatışma yaşanmış ve İsrail defalarca Filistinlilere yönelik katliamlar gerçekleştirmiştir. Yalnızca 1948'de İsrail tarafından 34 katliam gerçekleştirildi. Bunların en ünlüsü Deir Yasin katliamıydı. Bu olayda 254 kişi vahşice öldürüldü. İsrail'in diğer cinayetleri arasında 1956'da 200 Filistinlinin şehit edildiği Han Yunus katliamına da değinebiliriz. Tarihin en büyük cinayetlerinden biri 1982 yılında Siyonist rejim tarafından 3000 Filistinli kadın ve çocuğun katledildiği Sabra ve Şatila katliamıdır. Ayrıca 1987'de 6 yıl süren intifada sırasında 1540 Filistinli Siyonist rejim tarafından şehit edilmiş, 130 bin Filistinli de yaralanmıştı. 2000 yılındaki intifadada 2800 kişi şehit edildi. Ancak Kudüs'ün işgalcisi rejimin Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği en vahşi katliamlardan biri 2023 yılının Ekim ayından bu yana yaşandı. İşgalci rejim Aksa Tufanı operasyonuna misilleme olarak 2023 yılının Ekim ayından bu yana 17 binden fazlası çocuk olmak üzere 45 binden fazla Filistinliyi şehit etti. Siyonist rejimin gerçekleştirdiği bu soykırım sırasında Filistin Enformasyon Merkezi'nin açıklamalarına göre 1410 Filistinli aile tamamen yok edildi. Gazze'de 160.500 yerleşim birimi tamamen yok edilirken, işgalciler 78.000 ton bombayla Gazze'nin %86'sından fazlasını yok ederek 2 milyondan fazla Filistinli yerinden etti. Bunca düşmanlık ve vahşet, Siyonist rejimin geçen yıl Gazze'ye düzenlediği saldırıyı, bu rejimin var olduğu yıllarda gerçekleştirdiği en büyük soykırımlarından biri haline getirdi. Siyonistler ve onların Amerika ve Avrupa'daki destekçileri, Filistin'in işgali ve Filistinlilerin öldürülmesi ve soykırımının yanı sıra Müslümanların ilk kıblesi olan Filistin ve Kudüs'teki Müslüman halkın tarihi kimliğini silmek için bir asrı aşkındır pek çok siyasi, ekonomik ve kültürel çaba harcadı. Bu girişimlerin hedefi Filistin'in işgalini ve Filistinlilerin suçlu ve terörist olarak öldürülmesini meşrulaştırmaktı. Batı'daki insanların zihninde Filistin'in nasıl işgal edildiğine dair gerçek anlatının bu şekilde tersine çevrilmesi, Filistin halkının direniş hareketinin suçlu ve terörist olarak adlandırılmasına ve sahte İsrail rejiminin Filistinlileri öldürme eylemlerinin hak ve savunma olarak adlandırılmasına neden oldu. Öte yandan batılı ülkelerde sahte İsrail rejimine karşı yapılan her türlü protesto ve eleştiri antisemitizm olarak adlandırılıyor ve cezalar iş yerinden atılmaktan para cezası ve hapis cezasına kadar değişiyor. Siyonistlerin sahte İsrail rejiminin varlığını meşrulaştırabilmek için bölge ülkeleriyle ilişkileri ihtiyacı vardı. Bölgedeki Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmeden İsrail'in Kudüs Şerif'in normalleşmesine yönelik İslami diriliş hareketiyle baş etmesi mümkün değildi. Yerinden edilmiş Filistin halkı bölge ülkelerine dağılmış durumda. Filistinli mülteciler için Filistin'in kurtuluşu hala bir ülküdür. Filistinli çocuklar, Filistin'in özgürlüğü ülküsüyle büyüyor. Filistinli annelerin çocuklarına yazdıkları ninniler, Filistin'in mücadelesini ve özgürlüğünü anlatan şiirler ve şarkılardan oluşuyor. Siyonistler bu tehdidi ortadan kaldırmak için Filistin'e komşu ülkelere yönelik saldırılarını meşrulaştırmak ya da Batı Asya bölgesindeki Arap ülkelerinden puan kazanmak için kart olarak kullanmak amacıyla diyalog ve uzlaşma yolunu izliyorlardı.
Mısır, İsrail'le uzlaşma hattında yer alan ilk Arap ülkesi oldu. Cemal Abdülnasır'ın yardımcısı Enver Sedat, Abdülnasır'ın ölümünden sonra Filistin'in özgürlük davasına ihanet eden ve sahte İsrail rejimini tanıyan ilk Arap lideriydi. Sedat, Sina Çölü'nün Siyonistlerden geri alınması karşılığında 1979 yılında Siyonist Başbakanı Isaac Rabin ve Amerika Başkanı Jimmy Carter ile Camp David Barış Anlaşması'nı imzaladı. Ancak bu ihanetle Sedat, Mısırlı Müslüman savaşçı Halid İslamboli tarafından suikasta kurban gitti. Ancak Sedat'ın halefi Hüsnü Mübarek, İsrail'le uzlaşma çizgisini sürdürdü. Camp David anlaşmasının imzalanmasıyla Arap ve İslam ülkeleri arasında bir uçurum oluştu. Bu uçurum aynı zamanda Filistin Kurtuluş Hareketleri arasında oluşmuştu. Bir grup İsrail'e uzlaşmaya inanırken başka bir grup ise Filistin'in kurtuluşuna kadar mücadelenin sürdürüleceğine inanıyordu. Bir dizi Arap ve İslam ülkesi sahte İsrail rejimini tanıdı. Filistin direnişinin ana hareketi olan Yasir Arafat'ın önderliğindeki El Fetih Hareketi 1982'de Lübnan'dan sınır dışı edildikten sonra İsrail'e uzlaşma yoluna gitti. Arafat'ın İsrail'e müzakereleri sonunda 1993'te Oslo Anlaşması'na ve İsrail'in El Fetih Hareketi tarafından tanınmasına yol açtı. Bu uzlaşmanın karşılığında Arafat, Batı Şeria'nın küçük bir bölümünün kontrolünü ele geçirdi ve Filistin Özerk Yönetimi adı verilen yarı hükümet oluşumunu sağladı. Siyonistler bu anlaşmaya bile uymadılar. Batı Şeria'nın güvenlik kontrolü artık Siyonistlerin elinde bulunuyor. Onlar istedikleri zaman bu alana girip öldürmeye, yok etmeye başlıyorlar. Özerk Yönetim Teşkilatı'nın hazinesi de Siyonistlerin elinde olup, pratikte Özerk Yönetim Teşkilatı'nın Batı Şeria'da sadece kağıt üzerinde yetkisi bulunuyor. Siyonistlerle uzlaşma çizgisine paralel olarak Filistin'in kurtuluşu için İslami Direniş Hareketi eskisinden çok daha güçlü olup Kudüs'ün kurtuluşu davasının unutulmasına izin vermedi. Sahte İsrail rejimi Aksa tufanı öncesinde bile İbrahim Paktı veya Fars Körfezi'ndeki Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bazı Arap ülkeleriyle İlişkileri normalleştirmeye yönelik anlaşmalar imzalayarak bir anlaşmaya varabileceklerini sanıyordu. Aksa tufanı meydana geldiğinde Siyonistler Suudi Arabistan ile barış anlaşması imzalamaya hazırlanıyordu. Bu operasyon Filistin ve bu toprakların işgali, Siyonistlerin cinayetleri ve saldırıları bunu dünyanın ilk haberi haline getirdi. 2023 yılında bölgede ve dünyada önemli gelişmeler meydana geldi. Filistinli mücadeleciler artık İsrail askerlerine taşla saldırmıyor. İşgal altındaki Filistin'in her yerini hedef alabilecek füzelere donatılmış hale geldiler. Siyonistler geçtiğimiz yıllarda büyük cinayetler işleyerek çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 45 binden fazla Filistinliyi şehit ettiler. Yahya Sinvar gibi büyük komutanlar makam ve mevkilerinin zirvesindeyken şehit oldular. Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah 82 ton bombayla şehit edildi. Siyonistler Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte direniş eksenini kırmayı başardıklarını düşünüyorlar. Ancak bu gerçekleşmeyecek boş bir hayalden ibarettir. Sahte İsrail rejiminin 76 yıllık kuruluş tarihinde
Filistinli mücadeleciler, Siyonistlerin Filistin direniş ve mücadelesinin sonu ilan ettiği çok zor günler yaşadı. Ancak Filistin İslami Direniş Hareketleri bu sorunlardan ve Siyonistlerin baskı ve terör politikalarından daha güçlü bir şekilde çıkmayı başardı. Bazı Filistinli militan grupların Siyonistlerle uzlaşmaya varmasının ardından Hamas hareketinin varlığı ilan edildi. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Esad rejiminin devrilmesinin ardından şunları belirtti. Suriye'de meydana gelen olaylarla, Siyonist rejim ve Amerika'nın işlediği cinayetlerle ve bazı kişilerin yaptığı yardımlarla diriliş meselesinin bittiğini zannettiler. Fakat büyük yanılgı içindeler. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei konuşmasının bir başka bölümünde ise Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ve Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'a yönelik günlük saldırıları ve cinayetlerine değinerek şunları kaydetti. Diriliş şehitlerinin yolu ve Gazze halkının yolu devam ediyor. Lübnan ise Siyonistlerin günlük saldırılarına karşı ayakta duruyor ve direniyor. Siyonist rejim Suriye üzerinden Hizbullah güçlerini kuşatıp yok etmeye çalışıyor ama yok edilecek olan İsrail'dir. Ayetullah Hamenei ayrıca şunları belirtti. Suriye'de yaşanan gelişmelerle Siyonist rejimin ve Amerika'nın işlediği cinayetlerle ve bazı kişilerin onlara verdiği yardımlarla diriliş meselesinin bittiğini sandılar. Ama yanılıyorlar. Zira Seyyid Hasan Nasrullah'ın ruhu, Sinvar'ın ruhu diridir. Bu insanların şehadetleri onları yok etmemiş, yalnızca bedenleri gitmiş, ruhları ve düşünceleri kalmıştır ve yolları da devam etmektedir. Değerli dinleyiciler, Filistin İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।